Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırkambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Ergün Hocam'la birlikte iki konuyu müzakere edeceğiz ki bu konular Ergün Bey tarafından 1 Ocak ve 5 Ocak tarihlerinde Yeni Şafak'ta kaleme alındı. Bizim değerlendireceğimiz ilk konu teknomilliyetçiliğin yükselişi. Yerli ve milli otomobil üzerinden bir teknomilliyetçiliğin yükselişi söz konusu. Hem bu süreci konuşacağız hem de teknomilliyetçilik nedir?
Evet.
Başka örnekleri var mı? Bunu konuşacağız Ergün Bey'le birlikte. Programımızın ikinci bölümünde de Irak'ta öldürülen Haçlı Şabi komutanlarından Kasım Süleymani'nin ölümünü konuşacağız. Bu Orta Doğu'da neyi tetikleyecek, neyin göstergesi bu öldürülme olayı, bunu konuşacağız. Orta Doğu'da, Irak'ta yeni bir mezhepçi bir siyaset mi gündeme sürülecek, yeni isyan dalgaları mı ortaya çıkacak? Ya da emperyalistlerin yeni emelleri mi var? Bütün bunları konuşacağız Kasım Süleymani'nin öldürülmesi üzerinden. Hocam, ilk olarak teknomilliyetçiliği konuşalım istiyorum. Cumhurbaşkanımızın da lansmanıyla Gebze'de üretilen, daha doğrusu Gebze Teknopark'ta Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun öncülüğünde evet. Yeni bir yerli otomobil gösterimi oldu. İki tanıtım. Model gösterildi. Birine işte SUV deniliyor. Biraz daha böyle yüksek binek otomobillerden, yani o sedan ve hatchback otomobillerden biraz daha yüksek aile otomobili diye de tavsif edilen bir SUV modeli. Bir de normal binek sedan modeli tanıtıldı bu yerli otomobilin. Henüz bir markası yok. Siz hilal olsun diyorsunuz. Çok evet. Güzel bir teklif.
Gökyüzünde hilal evet. Gibi parlasın.
Hilal adıyla sembolleşmesinin iyi bir tercih olacağını yazınızda da belirtiyorsunuz. Bir ulusal aidiyet Türkiye'nin otomobili ifadesiyle yansıyor diyorsunuz yazınızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 60 yıllık bir rüyayı gerçekleştirerek tarihi bir güne tanıklık ediyoruz diyerek bunu pekiştiriyor. Ve bu otomobil etrafında yine bir teknoloji en nihayetinde bu bir yerlilik ve millilik vurgusu evet. Da yapılıyor. Evet. Otomobil özellikle bizim için de önemli. İşte adına devrim denilen, marka adı devrim olacak bir otomobil hikayemiz de var. Başarısız bir evet. Otomobil hikayemiz de var. Yani Türk milletinin içinde, Türk devletinin içinde bir ukde olarak kalmış hocam otomobil evet. Üretmek. İnşallah 2022 yılının sonunda banttan ineceği söyleniyor bu İnşallah. Otomobilin. Bunu da konuşalım ama ben bu teknomilliyetçilik tam olarak nedir, neyi kastettiniz hocam bu kavramla? Biz biliyoruz ki işte etnik milliyetçilik var, işte sivil milliyetçilik var. Evet. Siz zaman zaman kullanıyorsunuz işte banal milliyetçilik var, burada gündem de yapıyoruz. Evet. Teknomilliyetçilik nedir?
Evet.
Bu şu an dünyada hani cari olan bir milliyetçilik midir?
Evet.
Neyi kastediyoruz? Sadece otomobil markaları mı? Başka teknolojik ürünler mi? İcatlar mı? Bununla evet. Başlayalım hocam.
Tabii milliyetçilik üzerine çok ciddi anlamda ilmi çalışmalar var. Yani özellikle son 25 yıldır Britanya'da, İngiltere başta olmak üzere orada çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Mesela İngiltere'nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden birisi olan London School of Economics bir birim olarak bu çalışmalarını sürdürüyor. Dergileri var aynı zamanda. Zaten Gellner gibi, Hobsbawm gibi, yine birçok işte Billig gibi İngiliz kökenli olan veya İngiltere'de yaşayan birçok bilim adamı da yine milliyetçilikle ilgili çalışmalarda bulunuyor. Milliyetçilik konusu tabii yine Fransız İhtilali ile birlikte Napolyon tarafından Fransa'nın emperyalizmi için ciddi anlamda desteklenmiş bir yandan ülkeler milliyetçilik etrafından karıştırılırken bir yandan da Fransız milliyetçiliği üzerinden bütün dünyaya emperyalist amaçlarıyla yönlendirmeye çalışmış birisi. Dünyada ulus devletlerin kurulmasıyla önemli bir ideoloji olmuş. Devletler artık kendi toplumlarına kimliği bu çağdaş milliyetçilik anlayışıyla vermeye çalışıyorlar. O çerçevede müfredat programları uygulanıyor. O çerçevede işte değerler, semboller üretiliyor, ritüeller, kutlamalar var, milli bayramlar gibi. Dolayısıyla milliyetçilik modern dünyanın çok önemli bir tahayyülü,
evet.
Önemli bir tahayyülü, önemli bir fikriyatı. Daha sivil anlamda da düşündüğümüzde toplumların birlik beraberliğine katkı sağlayan önemli bir değer. Yani hem milliyetçiliği bir ideoloji, sert ideoloji olarak var olabilir. Hem de daha çok vatanperverlik etrafında sivil biçimde de olabilir.
Evet.
Empati kurarak konuşmak gerekirse. Ama bir dönem milliyetçilik üzerine çalışmalar yaptım. Hatta bir kitap da yayınladım. Ama teknomilliyetçilik şeyini görmemiştim açıkçası. İşte deniz milliyetçiliğinden bile bahsediliyor. Maritim evet. Milliyetçiliği deniliyor. Fakat Türkiye'de bu teknolojik açılımla, atılımla ilgili önemli gelişmeler oldu. Bunları gözlemlediğimde ben de bunu milliyetçilik okumaları, araştırmaları içinde nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüğümde böyle bir kavramı kullanma gereğini hissettim. Yani teknoloji temelinde bir vatanperverliğin, bir birlik ve beraberliğinin, bir milliyetçiliğin oluşması, teknolojik milliyetçilik dediğimiz bu. Değerler etrafına değil de değerler ötesinde toplumda bir atılım var, teknoloji etrafına bir atılım var ve bu teknoloji etrafında ortaya çıkan atılıma da geniş bir kabul var, geniş bir itibar var, geniş bir vatanperverlik üzerinde bunu algılama ve anlatma var. Yani Türkiye'nin otomobili deniyor, değil mi? Türkiye'nin evet. Rüyası deniyor. Bir milli aidiyet vurgusu var. Bu açıdan önemli. Bu hakikaten bir teknolojinin salt teknoloji olarak kalmadığını, bunun aynı zamanda bir milli kimliğe de katkı sağladığını gördüm. Mesela bu aslında sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Renault dediğimiz evet, zaman evet, değil mi? Renault tabii. Bir Fransız markasıdır.
Fiat dediğiniz zaman İtalyan markasıdır. Toyota dediğimizde
Japonlar gelir. Yani Macron özellikle evet. Fransız devlet başkanları Renault'u kullanırlar.
Evet.
Fransızlar çok milliyetçi bir.
Ya da Peugeot.
Ya da Peugeot'u kullanırlar. Böyle milliyetçi bir şeyleri var.
Ciddi, ya yani da Citroen makam araçları Citroen marka hocam.
Marka şey dediğin gibi. Evet. Ve bu Anthony Giddens'in küreselleşmeyi anlatırken kullandığı güzel bir örnek var. Diyor ki Renault diyor dünyada 250'nin üzerinde ülkenin işbirliği yapmasıyla üretilen bir markadır diyor.
Evet.
Dolayısıyla küreselleşme döneminde artık birçok ülkenin işbirliği yaparak üretimi gerçekleştirdiği görünüyor. Türkiye'de de çeşitli eleştiriler var. Efendim bu otomobil işte yok İtalyanlar tasarladı, yok şu oldu, bu oldu. Ama sonuçta bu Türkiye'nin markasıdır.
Evet.
Dünyaya Türklerin bir markası olarak yansıyacak. Artı Türkler de kendi içinde bir özgüven kazanacaklar. Ya bizim bir markamız var ve biz bu markayla dünyaya kendimizi anlatıyoruz, kendimizi temsil ediyoruz. Çünkü sürekli bizde adam olmaz, bizden adam olmaz, biz bir işe yaramayız, bir şey beceremiyoruz. Hele hele bu batıcı olan, Avrupa'ya tümüyle hayran olan kesimler hep bunu anlatırlar. Ve hiçbir şeyimizi beğenmezler. Ne değerlerimizi beğenirler, ne coğrafyamızı beğenirler, ne inancımızı beğenirler. Bu milletten bir şey olmaz. Yani ana spor cümle bu.
Evet.
Bu aslında bir milletin özbenliğini sarsan ve yıkan bir şey aslında. Umudunu yok eden bir şey. Umutlu olmak çok büyük bir şey. Biliyorsun Hazreti Yunus umutsuzluğa düştüğü zaman Allah ne yapıyor? Cezalandırıyor. Değil mi?
Evet.
Yani ondan sonra tövbe ediyor ve bu umutsuzluktan çıkmaya çalışıyor. Çünkü bir Müslümanın vasfında umutsuzluk olamaz yani. En dip noktaya da gitse Allah'tan umut kesilmez diyor büyüklerimiz. Bunu taşımamız lazım.
Evet.
Türkiye açısından da yani bir sürü gailelerden geçti Türkiye. Yani büyük bir imparatorluktan o son 150 yıldır gittikçe küçüldü Anadolu'da. Ondan sonra darbelerle sürekli kendini yiyip bitiren bir toplum. Ondan sonra devletin tepesine olan elitlerin sert ideolojileriyle sürekli toplum dövülüyor, terbiye edilmeye çalışılıyor vesaire. Dolayısıyla bu kadar bu toplum kan kaybediyor. Ama yine de ayakta, yine de yeni atılımlar içinde bulunuyor ve bunları yaptıkça yeniden özgüveni gelecek kendisine.
Evet.
Yeniden ayağa kalkacak.
Evet hocam, ben
bu açıdan önemli.
Evet. Bizde uyandırdığı heyecanı, toplumun evet. böyle farklı kesimlerini, politik olarak da evet. farklı kesimleri bir araya getirdi bu yeni otomobil girişimi. Ben öncesinde şunu sormak istiyorum. Hani o üretilmeye çalışılan işte o devrim hı. arabası,
evet.
Mazot konulmadığı ya da benzin konulmadığı ve yarı yolda kaldığı söyleniyor. Artık ya bu çok uluslu şirketler var hocam. Az önce evet. söylediniz işte Renault 250 ülkenin katkısıyla üretilen bir marka. Artık bir taraftan hani bu teknomilliyetçilik var ama bir taraftan da çok uluslu şirketler var.
Tekno emperyalizm var.
Yani işte Nissan bir Japon evet. Markası ama Londra'da üretiliyor. Yani Londra'da evet. fabrikası var. Aynı şekilde bizim Türkiye'de Ford'un, işte Uzak Doğu arabalarının, Toyota'nın, evet. Hyundai'nin fabrikaları da var. Hani şundan da bahsedilirdi, hala bahsediliyor ama işte başka ülkeler bir takım emperyal emelleri uğruna başka ülkelerin işte icat yapmasını, makine üretmesini, motor üretmesini, uçak, otomobil üretmesini hani engel olur. Bununla ilgili bir takım görünen ya da görünmeyen atılımlar evet. yapar, engeller diye. Yeni dünyada bunlar yok mu artık? Yani
şu var tabii, yeni dünyada yine bunlar devam ediyor belli ölçülerde ama yeni dönemde yeni toplumlar yükselmeye başlıyor. Yani Türkiye'de bence bunlar arasında yer alan bir ülke. Türkiye son işte 150 yıldır hep dövüldü, içe çekildi vesaire. Kendisine olan inancı yerlerde sürünüyordu. Ama bu kuşaklar değişti. Bir biçimde Türkiye nüfus olarak, iş gücü olarak çok ciddi anlamda bir mesafe kaydetti. Devletle toplum arasındaki o diyalektik çatışma belli ölçülerde giderildi. Yani tümüyle olmasa bile. Dolayısıyla Türkiye'nin üretim kapasitesi ve kendisine özgüveni, bağımsızlık yönü gelişti Türkiye'nin. Bu müdahaleler tabii ki olur. Yani devrim diye bir araba üretiyorsun. Ciddi anlamda bunu çalışıyorsun. Sürüyorsun ve bir general. Ya general olmak kolay bir şey değil yani. Düşün, bir sürü basamaklardan geçiyorsun. En azından toplumun yetenekli insanlardan seçiyorsun. Birinci sınıf bir eğitim veriyorsun. Sonra bu baş general diyelim, arabayı sürüyor, benzini bitiyor ve diyor ki işte ne diyor, meşhur bir sözü var. Şey, batılı kafa gibi yaptık, şark kafası gibi kullandık mı diyor.
Evet.
Öyle bir şey söylüyor. Evet. Şimdi kocaman bir generalsin, bu kadar eğitimli bir insansın. Yani petrolü bittiyse petrolünü koyarsın, yoluna devam edersin. Değil mi?
Evet.
Bu en basit düzeyli mantığın yapması gereken bir şey. Ama bunu yapmıyor. Tam tersine aşağılayıcı bir laf kullanarak, bakın bu toplum sürekli dövülüyor. Yani ya darbelerle dövülüyor ya bu söylemlerle dövülüyor. Aşağılanıyor, dışlanıyor, damgalanıyor ve ondan sonra kimse bir şey diyemiyor. Kimse demiyor ki sayın general, şurada şey var, petrolünü koyalım, yolumuza devam edelim efendim. Engel olan ne?
Evet.
Biz bu kadar emek verdik. Bu kadar çalıştık. Bu büyük bir değer. Kimse bunu diyemiyor yani işte.
Evet.
Problem bu. Ama ondan sonra Türkiye bakın kaç yıldır gecikiyor. Yeni yapıyor. Niye diyemiyor? Tabii orada dediğimiz gibi yani biz sosyologlar çok fazla dış müdahaleler ve komplolarla toplumlar yönetildiğine inanmıyoruz ama bir gerçeği de var hakikaten uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda.
Evet.
Orada adam mallarını satmak istiyor yani. Türkler neden bir şey üretip de buna engel olsunlar.
Pazarını kaybetmek istemez.
Yani kötü örnek olsun Orta Doğu toplumlarına, dünyanın diğer toplumlarına.
Bir de şey de değişti hocam. Bu artık işte yeni arabayla da Bu otomobille evet. de tartışıldı. Bu ne kadar yerli, milli.
Evet.
İşte Fransız bir dizayn şirketine çizdirilmiş falan diye. Ama artık böyle fikri ve sınai haklar diye bir kavramla savunuldu. Yani fikri hakları bize ait, patent hakları bize ait, yazılımını bizim kendi Ar-Ge mühendislerimiz geliştirdi diye.
Evet.
Artık böyle işte lastiği, bilmem kaportası, camı yani bir yerde üretilmek zorunda değil milli olması için.
Tabii.
Daha
tabii.
özel işte o yazılım o kaportasından tabii. daha önemli bir şey.
Evet.
Bu
evet.
araçların. Evet. Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Siz de yazınızda diyorsunuz yani burada bu otomobil bir meta olmanın ötesinde imgesel bir varlığa dönüşüyor. Bir makina üretmenin ötesine geçerek Türkiye evet. yeni bir tahayyül yaşıyor.
Evet.
Belki buna bir pozitif milliyetçilik de dememiz evet. lazım bizim tekno milliyetçiliğin yanında.
Bu şeyin Bediüzzaman'ı kullandığı anlamda müsbet milliyetçilik.
Evet müsbet milliyetçilik. Evet. Şimdi belki bu kadar.
Ben ona sivil milliyetçilik diyorum.
Evet. Evet hocam bu kadar bu sevinmemizin. İşte herkesin kendi mahallesinden çıkıp ya biraz duralım galiba iyi şeyler oluyor evet. dediği yaklaşık 400 bin tweet atılmıştı o yerli otomobille ilgili o ilk açıklandığı gün. Yani %98'i de olumluydu o tweetlerin. CHP'liler, en muhalif partiler, AK Parti'nin içinden yeni türemiş muhalif partiler bile ya bu güzel bir şey biz bunu destekliyoruz dediler.
Adını kullanalım yani artık gelecek parti.
Evet gelecek bir partisi parti, gelecek Ahmet parti, Davutoğlu Ahmet tam Davutoğlu. Da o günlerde buna destek tabii, açıklamasında bulundu. CHP'li Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları üretilince biz alacağız destek dediler. Olacağız dediler. Bu da hepimizin hoşuna gitti.
Evet.
Türkiye'de hocam uzunca bir zamandır iç çekişmeler, işte büyük terör dalgaları, işte evet. FETÖ hadisesi, 15 Temmuz travması.
Evet.
Bizim biraz böyle etrafında kenetleneceğimiz yeni hayallere, yeni toplumsal tahayyüllere, imgelere mi ihtiyacımız var? Ne dersiniz? Evet.
Şimdi Türkiye genellikle bütünleşmesini hep ideolojiler üzerine yapmaya çalışmış. Yani bu sert ideolojilerle hatta bunu resmi ideoloji diyoruz vesaire. Oysa bir milletin tabii bütünleşmesinin temelinde daha Şerif Mardin'in deyimiyle yumuşak ideoloji ve onun da ötesine bence beraber çalışmakla, say yapmakla. Say diyoruz ya, say yapmak diyoruz evet. aynı şekilde. Ya Allah da bizi teşvik ediyor. İşte yine Mehmet Akif'in en çok vurguladığı şey Müslümanların yeterince sayı içinde olmaması. Yani çalışma faaliyeti içinde olmaması. Emek, üretim, çalışmak. Bunları beraber yaptığınız zaman beraber ortaya bir eser çıkıyor. O eseri görünce insanlar mutlu oluyor. İnsanların kendine özgüveni artıyor. Yani düşünün siz bir bahçıvanlık yapıyorsunuz, bir ağaç dikiyorsunuz. O ağaç büyüyor, çiçekleniyor, yeşilleniyor, sonra meyve yiyor, sonra gölgesinde oturuyorsunuz. Bu çok büyük bir tad verir insana. Veya bir kitap yazıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, sıkıntılar, şu bu sonuçta iyi bir şey yaptığınıza inanıyorsunuz, toplumda iltifat görüyorsunuz veya ilim sahibi insanlarından. Ve bu size ne veriyor? O şey veriyor, gurur olumlu anlamda diyelim, size umut veriyor, sizi sevindiriyor. Bu toplumlar için de öyle. Yani bizim de ideolojilerle bütünleşme döneminden çıkmamız lazım artık. Beraber bir şeyler yaparak, güzel şeyler yaparak, güzel şeyler ortaya koyarak. Bunu yaptığımız zaman hakikaten Türkiye yeniden çok ciddi anlamda bir özgüvene ulaşır. Yeniden hem bölgede hem dünyada hak ettiği saygınlığı elde eder. Kimse bunu insana vermez tabii. Bunu bir milletin kendi mühendisleriyle, kendi doktorlarıyla, sosyologlarıyla, yöneticileriyle, halkıyla, tüccarlarıyla beraber yapması gerekir bunu. Burada Türkiye'nin attığı bu adımda onu hissediyorum yani ben şahsen onu gördüm. Epeydir Türkiye birbiriyle uğraşıp duruyor. Çok fazla birbirimize ulaşıyoruz. Çok fazla siyasiyiz, çok fazla cedelciyiz, çok fazla septiyiz. Yani Yunan sitelerindeki o septisizm Türkiye'nin egemen ideolojisi olmuş gibi. Hiç birbirimize itimadımız yok. Yani kökenimiz üzerine şüphelerimiz var, dinimiz üzerine şüphelerimiz var, tarihimiz üzerine şüphemiz var. Ya şüphe tamam önemli bir yöntem de ama bu kadar. Şüphenin ötesinde bu hallere düşmemiz, bu ihtilaflara düşmemiz ciddi anlamda bizi yıpratan bir şey. Peygamberimiz ihtilaftan rahmet var diyor ama orada farklı görüşler olsun. Buna da yer verin, bunu da önemseyin anlamda. Yoksa farklı görüşlerle birbirinizi dövüp durun. Fikirler hiçbir araya gelmeyin.
En güzel
tevhid olmayın.
Evet.
Değil mi? Vahdette varmayın anlamında demiyor
değil,
yani.
Tabii.
Dolayısıyla bu Türkiye bunu aşması.
En güzelin, en ahsenin, en hayırlının bulunması için.
Bulunması için. Farklı perspektifler baksın.
Tabii.
Okusun, ortaya çıksın. İyisi ne ulaşılsın diye söylüyor bunu yani.
Evet.
O nedenle bu otomobil bir açıdan onu sembolleştiren bir şey oldu. Yani bunlardan çıkışın, kurtuluşun sembolizasyonu oldu. Çünkü dediğin gibi yani CHP'den de, Gelecek Parti'den de, diğer siyasi çevrelerden de farklı kesimler, normalde hep birbiriyle cedelleşen kesimler
ilk defa heyecan hissettiler.
Bunu aşarak kolektif milli bir heyecanda kendilerini buldular. Kolektif milli bir benlikte var olmak zaman zaman çok önemli, gerekli. Yoksa bir milletin bütünlüğünü, varlığını sürdürmesi mümkün değil. Bir tek güvenlik birimleriyle, silahlarla bir millet varlığını sürdüremez. Ondan öte temelde benliğini koruması, vahdaniyetini koruması, temel değerlerini koruması, ortak ruh dünyasını koruması gerekiyor. Bu açıdan önemli.
Evet. Evet hocam çok teşekkür ederim. Teknomilliyetçiliğin yükselişi, yerli ve milli otomobili farklı bir açıdan konuştuk biz. Kıymetli dinleyicilerimiz şimdi 40 Ambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Orta Doğu'yu konuşacağız. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi üzerine gelişen olayları konuşacağız. Orta Doğu nelere gebe bunu konuşmuş olacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde teknomilliyetçiliğin yükselişi, yerli ve milli otomobili konuştuk. Bu bölümde de Orta Doğu'yu konuşacağız. Orta Doğu'yu niye gündemimize tekrar aldık? Haçlı Şabi komutanlarından Kasım Süleymani'nin öldürülmesi üzerine tekrar gündemimize girdi. Hocam, ilginç bir coğrafyada yaşıyoruz gerçekten ve Irak tam merkezde duruyor aslında bütün bunların.
Dünyanın var olduğu coğrafya aslında
evet. Siz diyorsunuz ki her şey Irak'la başladı, yine Irak'la devam ediyor diyorsunuz. Gerçekten 2003 yılında Amerika'nın Irak'ı işgal etmesi, işte Saddam Hüseyin'in öldürülmesi, ardından Şiiliğin orada yükselmesi.
Evet.
Buna karşılık
Sünni Arapların tasfiye edilmesi.
Sünni Arapların tasfiye edilmesi, ardından IŞİD'in ortaya çıkması. Buna mukabil Şii milislerin, işte Haçlı Şabi'nin kurulması, sayılarının yaklaşık 150 bin olduğu söyleniyor. Evet. Ve bütün bu işleri yapan aktör de yine emperyal güçler. Amerika'nın başını çektiği güçler. Ama işte Rusların İran destekli olması, Çinlilerin İran'ı desteklemesi, Amerikan-İsrail dengesine karşı ve ilginç dengelerin, politikaların olduğu bir yer Irak.
Evet.
Siz diyorsunuz ki çok haklı olarak ABD emperyalizminin ne Şiileri ne de işte Kürtleri ne de işte Sünnileri kurtarmak gibi filan bir derdi yok yani.
Aynen öyle.
Dertleri onların kendi emperyal güçleri, petrol yatakları. Bir şeyi tekrar hatırlayalım mı? Yani hani oradaki El-Kaide'nin DAEŞ'a dönüşmesi. Baas rejimi neydi? Yani Saddam'ın başını çektiği. Yani burada kartlar hocam nasıl karıldı en baştan? Evet. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası. İsterseniz şöyle bir Orta Doğu aslında, tarihi mi yapalım? Yani, günümüze nasıl geldik biz? Çok mu geri gidelim tabii, yoksa Irak'ın işgaliyle mi?
Çok geri gitmeyelim çünkü çok uzun sürer.
O zaman hocam Irak'ın işgaliyle
biz... Yani Irak'ın işgali bence burada çok temel bir
dönelim hocam.
Başlangıç noktası.
Evet.
Irak'ın işgal edilmesiyle birlikte çok büyük dengelerin değişimine neden olacak atılımlar da bulunuldu. İşte ABD orayı işgal edince daha önce Baas Partisi rejimi vardı, Saddam vardı. Saddam Baas Partisi'nin askeri darbecilerden birisiydi.
Evet.
Uzun yıllar Irak'ın başında bulunuyordu. Başlangıçta çoğunlukla Baas Partisi ideolojisine göre hareket ederken daha sonra bu iktidarı şahsileştirerek kendi kabilesi ve akrabalarını öne çıkarmaya başladı. Aynı zamanda tabii aslında en büyük toplumsal grup olarak orada Şiiler yaşıyor ve bu Şiiler de İran'ın emrinde olan Şiiler değildi. Elbette İran İslam devrimiyle onlardan etkilenmeye başladı ama...
Türkmenler bile var
evet,
değil mi hocam?
Tabii, Şii Türkmenler de var. Ama sonuçta bunlar mesela Osmanlı'ya daha sadakatla ilişkiler kuran.
Ayrılıkçı değildi.
Ayrılıkçı yani değillerdi bu bölgedeki Şiiler. Şimdi Saddam bu şeyi demografyayı değiştirdi. Bunları orada devlet yönetiminde tasfiye etti. Bunlara
hocam hemen araya girmek istiyorum. Uğradı. Saddam'ı evet, bu konuda önünü açan da yine İran ABD. İslam devrimine karşı
tabii,
Saddam'ın tabii ve Baas rejiminin tabii desteklenmesiydi değil
tabii
mi?
Tabii yine yani ABD.
Saddam'ı canavarlaştıran da yine ABD.
Yine ABD. Onu İran'a karşı 10 yıl savaştıran, silahlar veren. Ondan sonra Saddam bunları kendinden vehmetmeye başladı. Ve dolayısıyla kalkıp Kuveyt'i işgal etti. Bu tabii ciddi anlamda petrol zengini olan Körfez ülkelerini korkuttu. Ve aynı zamanda bu petrollerin asıl sahibi olan gölge sahibi değil. Bunlar gölge sahipleri. Asıl sahibi kim? İngilizler ve Amerikalılar. ABD ve İngiltere. Dolayısıyla onları da Saddam'a karşı çok sert bir biçimde tavır almaya yöneltti. 92'de aslında işgal başladı.
Evet.
2003'te yeniden bunu yaptılar ve Saddam'ı oradan aldılar. Yerine Şiileri bu defa iktidara getirdiler. İşte Kürtler Kuzey Irak'ta özel bir bölgeye mücadeleleri vardı, oldu. Fakat merkezi hükümette, merkezi yapıda bütün Sunniler tasfiye edildi. Yani subaylar, bürokratlar vesaire buradan tasfiye edildi tümüyle. Bu da ciddi anlamda Sünnilerin kendilerini dışlandığını, reddedildiğini, tasfiye edildiğini hissetmelerine yol açtı. Tam da Zerkavi bu dinamikler üzerinde, yani 2003 yılında Irak'a geliyor, Suriye, Irak'a geliyor. Bunları görüyor, bunlar üzerinde mezhepçi politikalara yöneliyor. Mesela diyelim ki Şiilerin camilerini bombalıyor. El-Kaide uyarıyor Zerkavi'yi. Bu bizim politikamız değil diyor. Mezhepçilikten uzak dur. Ama Zerkavi onu dinlemiyor. Vazgeçiyor ondan. Çünkü o dönemde Saddam'ın, yani Saddam sonuçta Baas Partisi'nin istihbarat teşkilatı var ciddi anlamda.
Evet.
Onlar bu şeyi El-Kaide'den dönüşen yapıyı yavaş yavaş destekliyorlar ve dönüştürüyorlar. Mesela asıl Bağdadi'nin hikayesine baktığımız zaman bunu net görüyoruz. Önce tutuklanıyor bu kadınımız, hapishanede tutuluyor, Amerikalılar tutuyor ama orada adam yepyeni bir vizyonla çıkıyor. Meşhur Hacı Bekir diye bir Baas Partisi'nin çok önemli kurmay albaylarından, istihbarat başkanlarından bir adam var. Bunun elinde tutuyor, bunu destekliyor mesela Bağdadi'yi. Ve ondan sonra El-Kaide'den tümüyle ayrı DAEŞ dediğimiz bir yapı doğmaya başlıyor. Bunlar artık biz halifeyiz diyorlar. Sık sık Şiilere karşıt bombalama eylemlerinde bulunuyorlar. Ve mezhepçi bir siyaseti üretmiş oluyorlar. Öte yandan tabii İran da burada eli boş durmuyor ya. İran'da Haçlı Şabi gibi, Hizbullah gibi, daha bir sürü bilmem ne Horasan'ı gibi bir sürü grupları, efendim İsrail'e yönelik olarak kurduğu grupları o siyasetten alıyor, tam tersine buradaki savaşa çekiyor. Buradaki iç kavgaya çekiyor. Ve burada Şii ve Sünni karşıtlığı aslında Amerika'nın da istediği bu. Şiileri getirip tamamıyla başa koyup Sünnileri tasfiye ettiği için aralarında kızgınlık olacağını biliyor. Yani birisi gelip beni evimden atıp başkasını evime yerleştirirse ne yaparım? Ben kızarım yani, değil mi?
Evet.
Dolayısıyla adamlar diyor ki İslam artık birbiriyle savaşacak. Yani şunu görüyorlar. Afganistan cihadından sonra Orta Doğu'daki zenginliğin yağmalanmasından rahatsız olan, yerel diktatörlüklerin aşırı israfından rahatsız olan gruplar, insanlar cihat diye bir takım gruplaşmalara gidiyorlar, örgütlenmelere gidiyorlar. Ve burada Amerika'ya en büyük kinleri Amerika'ya karşı, Batı'ya karşı. Amerika bunu görüyor ve dolayısıyla bunu Müslümanların birbiriyle çatışmasına sevk ediyor. İslam'ın iç savaşını başlatıyor. Kendisine yönelileni alıyor, oraya birbirinize vurun. Nitekim IŞİD'e katılan binlerce insan, 2000'den fazla Fransa'da katılmış.
Evet.
Bunların önüne açıyorlar. Buyurun gidin diyorlar. Suriye'ye gidin, Irak'a gidin, bilmem nereye gidin. Yapın yapacaklarınızı diyorlar. Bir, bu hakikaten ciddi anlamda Putin'in de ABD'nin de desteklediği bir şey. Putin de Kafkaslar'da kendisine yönelen bu cihadist gruplar diyelim veya isyancı gruplar burada etrafı yakıp yıkmasınlar diye buraya yönlendiriyor. Buyurun burada birbirinizi öldürün diyor. Bu tabii Irak'ta, Suriye'de ve yansıyor bölgeye. Çok...
Ve bu bunun bir ideal ülkü etrafında, evet, olması için de o PR çalışması da yapılıyor.
Evet, ona hocam da müsaade ediyorlar tabii yani. Önünü açıyorlar. Doğrudan insanlar sizi desteklemez ama önünüzü açarlar. Bu, evet, da bir desteklemedir ciddi, evet, anlamda. Bu bizim coğrafyamıza hakikaten çok ciddi anlamda, çok travmatik durumlara sevk ediyor. Yani bugün işte milyonlarca insan göçmen olmuş, katledilmiş, yurtlarından sürülmüş, birbiriyle mezhep etrafına kin duymaya başlamış. Yani İdlib'e gittim, işte diyorlar ki şu boş olan köyler Şiilerin köyleriydi. Hepsi çıktı gitti. Yani artık Şiiler Sünnilerle beraber yaşama konusunda kendilerini güvende hissetmiyorlar. Aynı zamanda daha çok Sünniler Şiilerle beraber yaşamada da kendilerini güvende hissetmiyorlar. Çünkü Haçlı Şabi dediniz, Kasım Süleyman'ı 150 bin civarında milis gücü kuruyor. Bu milis gücü sivil, yani normal aileleriyle yaşıyorlar. Ama bir gün düğmeye basıyor, gelin buraya gidip savaşacağız. Özel eğitiyorlar. Bunlar tamamıyla kural dışı, hiçbir kural, hiçbir disiplin tanımıyorlar. İnformal bir biçimde eğitilmiş. Fanatik bir Şii inancı var. Fanatik bir öldürme duygusu var. Kerbela travmasıyla sürekli beyinler yıkanıyor ve insanların öldürmesi bir şehadet, bir şehitlik, bir cennete gitme olarak anlatılıyor. Evet. Yani o IŞİD'dekiler nasıl bakıyorsa bunlar da aynı şekilde, evet, bakıyor. Hocam, Kasım Süleymani bunun aktörlüğünü yapan bir adamdı.
Yapan, evet.
Adam ilkokul mezunu, adamın hayatı da informal.
Evet.
Yani liseyi bitiren, askeri akademilerde okuyan, disiplinli bir takım alaylı savaş taktiklerini öğrenen biri değil.
Mektepli değil.
Amaçla alaylı bunu yapmışlar. Çünkü bir biçimde mektepli oldun mu mektep törpüler, disiplin verir, bir şeyler hissettirir. Ama öbür adam tamamıyla yağmalayıcı, katledici, tamam mı? Kanun, manun, şunu bunu hiç tanımayan bir şahsiyet olarak yetiştiriliyor. O nedenle ilkokul şeyden sonra devrim muhafızlarına dahil ediliyor. Ondan sonra işte Afganistan bölgesinde şurada burada bir takım katliamları gerçekleştiriyor bu adam. En son da Orta Doğu'da. Amerika'da tabii bunun önünü açıyor. DEAŞ'a, El-Kaide'ye karşı bu yapıyı kullanıyor. Esed bunu kullanıyor aynı şekilde. Dolayısıyla Kasım Süleyman'ı...
Zaten hocam Şam'dan geliyor Bağdat havaalanına.
Değil mi? Yani bu adam hem Esed'in kullandığı, hem ABD'nin kullandığı, hem İran'ın kullandığı bir şey. Ama onun kendince bir ajandası var. Yani ajandası ne? İran'ın Fars emperyalizmi. Kendi açıklamaları da var zaten. Bizim artık 5 tane başkentimiz var. Sena var, işte Şam var, efendim şey var, Bağdat var. Lübnan'ın başkenti Beyrut var.
Evet.
Kendilerini de böyle yansıtıyorlar. Irak Amerika kısmen çekildiğinde yeni bir sükunete doğru gittiği zaman yine de dünyanın en çok enerji sağlayıcı ülkelerden birisi olmasına rağmen ülkede ekonomik şey var. Problemler var. Yani insanlar işsiz, insanlar aç, işlerinden edilmiş durumdalar. Dolayısıyla insanlar diyor ki ya biz bu kadar enerji satıyoruz, sahibiz. Biz neden açız, neden işsiziz? Yöneticiler ya bunu yöneticiler yiyor ya da bu yöneticiler diyorlar ki başka ülkelerin emperyalist amaçları doğrultusunda çalışıyorlar. Ve buna tepki olarak sokağa çıkıp gösterilerde bulunuyorlar. Bunu yapanların ezici çoğunluğu da Şiiler. Ve en çok da bir İran'ın kendilerine karışması, müdahale etmesine karşı çıkıyorlar. Bir de ekonomik olarak sorunlarını çözecek bir hükümet olsun istiyorlar. İki şey istiyorlar. Bu gösteriler de barışçıl bir biçimde yapılıyor bu adamlar. Elinde silah taşımıyorlar, şarkı söylüyorlar. Her kesimden insan var, her ideolojiden insan var. Ama bu tabii ki İran'ın o ülkedeki konumunu zayıflattığı için zaten Irak'ın üzerindeki elini çeksin diyor. Vatan bizimdir diyorlar adamlar. Bir vatan aidiyeti var burada. Kasım Süleyman bunu engellemek için kendi kasaplarıyla, kendi milis güçleriyle işte bunlarla müdahale ediyor, bunlara ateş ediyor, bilmem ne yapıyor. Ve bir de Amerika'ya yönelik şeylerde bulunarak güya Amerika'ya biz karşıyız, Amerika emperyalizmine karşıyız, sizi de bunlar yönlendiriyor. Bölgesel olarak da böyle bir imaj üretiyor. Tamamıyla bir oyun bu aslında. Adamların ABD ile gözünü yumuş olabilir yani. Ama ortada büyük yolsuzluklar var. Büyük ekonomik bataklıklar var. İran'ın müdahalesi var. O zamanın mesela İran'ın desteklediği Hizbullah'ın liderinin konuşmasına bakalım. Sistani'nin konuşmasına bakalım. Bunu açık bir biçimde görüyoruz. Ama Kasım Süleymani ne yaptı? Böyle bir projeyle bu insanları öldürdü, katletti, bilmem ne yaptı. Burada biz hakimiz demeye getirdi. Amerika da buraya dedi ki sen buraya hakim değilsin. Biz sana burada yol açtık. Belli bir yere kadar yürüdün. Ondan sonra sen de Saddam gibi herhalde güç bendendir diye vehm etmeye başladın. Sana hayat hakkı tanımam dedi ve yok etti yani evet. Orada. Olan hikaye bu yani.
Yani aslında biz bunu gördük hocam. Yani Üsame Bin Laden ne kadar Amerika tarafından üretildi. İlk El-Kaide ama en nihayetinde Amerika'nın emperyal politikalarının dolaylı yoldan ürettiği bir örgüttü El-Kaide.
İstihbarat eğitimi içinden geçmiş bir adam.
Üsame Bin Laden'i aynı şekilde katlettiler.
Evet.
Bağdadi'yi yine Suriye'de katlettiler. Şimdi Kasım Süleymani'yi öldürdüler. Aslında kendi büyüttükleri canavarı da yine kendi elleriyle de katlediyorlar. Evet. Böyle de bir garip bir durum.
İşlerini yaptırıyorlar. Evet. İşleri bitince de veya kontrolden çıkınca yok ediyorlar yani.
Yok ediyorlar evet. Ama şimdi yani bir taraftan da yeni emperyal güçlerin de devreye girmesine de sebep olacak bu olay herhalde değil mi hocam? Yani Çin devreye girecek.
Rusya devreye girecek. Tabii. Yani Çin ve Rusya diyecek ki ya bak Amerika bu kadar bölgeye girme. İran'a diyecek ki biz senin yanındayız, seni destekleyeceğiz. İran böylece Çin'den ve Rusya'dan daha fazla silah alacak.
Dolaylı yoldan İsrail daha çok korkutulacak. İsrail'in azgınlığı artacak.
Evet, artacak.
Yani böyle.
Körfez ülkeleri bak İran büyüyor, şudur budur. Daha fazla silah alın, daha fazla kendinizi koruyun denecek.
Evet.
Maalesef bölgemiz çok daha fazla silahlarla, çatışmalarla kan kaybedecek. Yani korkunç olan bu. Dünyanın doğduğu yer diyoruz. Yani.
Medeniyetin beşiği.
Dünyanın doğduğu yer tabii onu kastediyoruz. Yani yazının keşfedildiği yer, peygamberlerin var olduğu yer, ondan sonra medeniyetlerin kurulduğu yer. Böyle bir yer yani Orta Doğu.
Evet.
Büyük semavi dinlerin doğduğu yer yani Hristiyanlık, İslamiyet.
Değil bataklık mi? Değil yani hocam.
Bataklık değil yani.
Değil.
Ya bereketli hilal deniyor buraya, evet, aynı şekilde. Yani bu çok önemli bir şey.
Evet.
Ama bugün bu bereketli hilali öyle bir yaptılar ki kararttılar yani.
Evet. Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Siz diyorsunuz ki ABD, Rusya emperyalizmleri işte Süleymaniye'nin katledilmesiyle daha çok silah satacaklar. Diktatörlerin güvenlik taleplerinden daha fazla para kazanacaklar şimdi. Efendiliklerini daha fazla hissettirecekler. Biz Müslümanlar bu emperyalizm ağalarının, efendilerinin ektiği mezhepçilik fitnesine, terör kaosuna ve yağma eylemlerine hayır diyoruz. Ne mezhepçi olacağız, ne isyancı olacağız, ne de emperyalizmlerin taraftarları olacağız. Halklarımızı, topraklarımızı ve özgürlüklerimizi savunacağız. Türkiye'nin Libya'daki adımı da bunu anlatıyor. Yani evet, evet, son cümle üzerinden, evet, Türkiye'nin işte bir Akdeniz meselesi var şimdi. Hatta Libya'ya Akdeniz için gidiyoruz. Bir kıyımız kalmayacak. Hani evet, balık tutacağımız, evet, evet, ayağımızı sokacağımız kıyı, evet, kalmayacak şeyi de var. Tüm bunların arasında bir de Libya'da bir savaş var. İşte evet, Irak'taki bu son durum, Suriye'nin hali zaten ortada. Nasıl değerlendiriyorsunuz Libya'ya asker gönderme tezkeresinin de kabul edilmesinin hemen ertesinde olan bir olaydı bu.
Evet.
Bizim dış politikamız nasıl şekillenir? Yaptıklarımız doğru mu? Attığımız adımlar doğru mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi kimse durup dururken size dünyada buyurun var olun ve istediğiniz gibi hareket edin demez yani. Ve Türkiye son 150 yıldır da özellikle Anadolu sınırlarında kalan ve sadece Avrupa gibi olmak isteyen bir zihniyetle yönetiliyordu. Uzun süredir öyle. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi sınırlarının ötesinde bir takım atraksiyonlarda bulunması, ittifaklar kurulması, mücadeleler içinde yer alması, hakkına sahip çıkarken hakkının sahip çıkmayı etkileyen sınır ötesi durumların içinde yer alması, bunlardan hep uzak tutuldu Türkiye. Bakın enteresan bir şey. Kırklardan sonra hep böyledir. Bakın yani Mustafa Kemal'in bazı icraatlarını eleştiriyoruz ama Mustafa Kemal Bağdat Paktı vesaire konusunda işte Kral Faysal şeyle o dönemde Arabistan kralıyla bir takım şeyleri de var. Etkileşimleri de var yani. Ama enteresan bir şey. Mustafa Kemal'in adı üzerinden giderek Kemalist yapanlar tam tersine davranıyorlar ve Türkiye'yi sadece kendine yönelen dış kendi sınırların ötesindeki gelişmelere duyarlı olmayan bir politikaya mahkum ediyorlar. Şimdi Akdeniz'de Türkiye ciddi bir şeyle karşılaştı, muhasarayla karşılaştı. Yani enerji meselesi değil, aynı zamanda burada bir egemenlik meselesi vardır. Biz kıyılara en fazla sahip olan ülkeyiz. Dünyanın ta öbür yandan gelip adam burada petrol arıyor, şirket kuruyor, iş yapıyor. Türkiye'yi bu işin içinde
dışlıyorlar,
uzak tutuyorlar. Türkiye baştan beri de diyor ki, ya Türkiye demiyor ki ben hiçbirinizi tanımıyorum, ben istediğim gibi hareket edeceğim diye dayılanmıyor ki.
Böyle benim bir de hakkım var yok diyor ki.
O emperyalizm olur.
Evet.
Türkiye böyle demiyor. Diyor ki kardeşim benim de hakkım var. Ben de burada varım. Gelin beraber çalışalım diyor. Onlar yok dedi. Türkiye de gitti Libya'da anlaştı. Libya ile ortak şey var. Türkiye'nin deniz alanı var. Ve bu ortak deniz alanı üzerine anlaşma yaptı. Bu da adamların çok zoruna gitti. Neden zoruna gidiyor kardeşim? Siz Mısır'la ikili görüşmelerle anlaşmalar yapmıyor musunuz? Siz İsrail'le ortak anlaşmalar yapmıyor musunuz? Akdeniz'de sınırı olan ülkeler birbiriyle anlaşma yapıyor. Türkiye niye yapmasın yani? Dolayısıyla Türkiye şimdi Libya'ya asker göndererek aslında hem bu Akdeniz'deki girişimini koruma ve kollama haklarına sahip olmayı amaçlıyor temelde. Hem de Libya'da bu yönden Türkiye'den bir talep var. Türkiye'ye destek verdi. Türkiye'nin de yanında yer almasını istiyor şu anki merkezi hükümet diyelim. Bu tabakat hükümeti diyelim. Orada da Libya'da çok ciddi anlamda petrol ve doğalgaz yatakları olan bir bölge. Orada diğer ülkeler kendi menfaatleri için bulunuyorlar. Türkiye'de diyor ki hem bu Akdeniz'de ki benim en yani önemli girişimim, anlaşmam, hem de oradaki imkanlardan ben de yararlanmak istiyorum ve dolayısıyla askerlerimle buradaki şeye, hükümete destek vermek istiyorum diyor. Ha, bu girişimler, bu mücadeleler Türkiye'nin aslında ihtiyaç duyduğu maddi açıdan baktığımızda da enerji ihtiyacını karşılama konusunda çok büyük bir potansiyeli ifade ediyor. Dünyevi açıdan baktığımızda da. Ama tarihsel ve kardeşlik açısından baktığımızda da Libya hep bize destek çıkmış, bizim yanımızda yer almış. Bir ülke, bir toplum, o açıdan da önemli. Biz çok büyük bir risk aldık tabii, büyük bir risk alıyoruz. Orada Rusya var ve yabancı güçler kullanıyor, yabancı savaşçıları. Hafter dediğimiz şahsı işte silahları Rusya veriyor vesaire. Türkiye'de orada olduğu zaman belki Rusya ile Türkiye anlaşacak bu konuda.
Evet.
Ama sonuçta Türkiye'de masada olacak. Bakın Suriye politikasının belli yönlerini biz eleştiriyoruz ama Türkiye her şeye rağmen orada olmasaydı güvenlik sorununu çözemezdi bugün. Bugün PKK'nın Türkiye'nin topraklarındaki eylemleri minimalize edilmişse Türkiye'nin sınırların ötesine gidip alanlar açması, oluşturmasıdır. O masada yer almasıdır.
Evet.
Eğer Türkiye Suriye'ye girmeseydi Rusya, İran Türkiye ile masaya oturur muydu oradaki gelişmeler için? PYD konusunda oturur muydu? Oturmazdı.
Oturmazdı.
Değil mi? Aynı şey Libya için de geçerli.
Yani buradaki toprakları, sınırları korumanın yolu biraz daha ilerisinden başlıyor değil mi hocam?
Tabii yani şimdi yani bize yönelen...
Mersin'i, Antalya'yı, Muğla'yı korumanın yolu işte gidip biraz Mısır karasularında, Güney Kıbrıs karasularında, Libya'da olmaktan geçiyor.
Tabii.
Yani
aynen
biz
öyle.
Gelelim bu tam bu sınırda karşılayalımla olmayacak.
Olmaz.
Hiç belli yani.
Türkiye Libya'da bu yani tahayyül ettiği gibi bir başarıya ulaşırsa inşallah ulaşsın. O zaman Türkiye Kuzey Afrika'da Akdeniz'de çok önemli bir güç haline gelecek.
Evet.
Yani. Bunlar riskli ama bunlar önemli atraksiyonlar. Yani büyük işlerin hepsinde bir risk vardır bu. Ticarette de öyle, siyasette de öyle, bilimde de öyle. Efendim sen bilimsel düşünme konusundan konformist davranırsan şuna dokunmayalım, ona dokunmayalım, buna bir şey demeyelim, burada bana bir şey gelir. Düşünemezsin ki yani.
Evet.
Yeni bir farklı düşünce de ortaya koyamazsın.
Evet.
Bu siyasi atraksiyonlar, açılımlar açısından da böyle. Evet. O nedenle Türkiye'nin attığı adımlar riskli hakikaten. Çünkü sonuçta bizim askerlerimiz yani gidip orada savaşacak, çok büyük tehlikelerle yüz yüze kalacak. Yani biz burada evlerimizde oturuyoruz İstanbul'da vesaire güvenlik içinde. Ama bu insanlarımız da büyük bir riskle orada yaşayacaklar. Bu şeyi de düşünmemiz gerekiyor. O nedenle bizim askerlerimize moral güç olarak destek çıkmamız gerekiyor. Her zaman onlarla beraber olduğumuzu onlara hissettirmemiz gerekiyor.
Hocam çok teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.